Ayrım 2.
Tüm bu yetersizlikler, eksiklikler ve olumsuzluklar ortaya aşılması güç engeller çıkarıyor. Bu güçler bir takım kişisel çabalarla ve bazı kurumların özverili katkılarıyla aşılmaya çalışılıyordu. Elde edilen veriler değerlendirilerek kitaplaştırılırken şu yöntem uygulanıyordu. Konu Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri genel başlığı altında ele alınıyordu. Ancak tarihsel dönemlere özgü teorik ve pratik veriler birbirinin devamı olarak fakat birbirinden bağımsız bir şekilde kitaplaştırılıyordu. Her sakaldan bir kıl bu anlayış ve yöntemle hazırlanan bir bakıma dizinin ilk kitabını oluşturuyordu. Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri son derece kapsamlı ve karmaşık bir karakter taşıdığı için anlatımı kolaylaştırmak amacıyla mümkün olduğunca diyalog üslubu ve tekniği kullanılıyordu. Nitekim konu başlıkları aynı zamanda konuyu özetleyen sorular şeklinde ortaya konuluyordu. Bu sorulara verilen yanıtlar ise ele alınan konuların gerektirdiği bir uzunlukla, yani hacim bakımından birbirinden farklı ebatlarda kaydediliyordu. Sorular ve yanıtları kronolojik bir sıra dikkate alınmaksızın hem teorik hem de pratik açıklama ve örneklerle tarihsel süreç göz önünde bulundurularak sergileniyordu. Teorik tanımlama ve açıklamalar yapılırken Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri üzerine üretilen çeşitli tezler de ortaya konuluyordu. Teorik tezler tarihsel süreçten seçilen pratik örneklere ve kanıtlara dayandırılıyordu. Tüm bu çalışma ve uygulamalar sırasında Türkiye'deki mafyoz toplum yapısını oluşturduğu sosyal zeminin tarihsel derinliklerine sondajlar yapılıyor, mafyalaşmanın kökenleri adeta görüntüleniyor, hatta fotoğraflanıyordu. İlk bakışta konu ile ilgisizmiş gibi görünen tarihin çok eski dönemlerinde kalan bir takım olayların uzun sayılabilecek bir şekilde irdelenmesi ve analiz edilmesi, yeri geldiğinde o olayların ana konu ile nedenli iç içe olduğunu gösteriyor ve kanıtlıyordu. Bu nedenle özellikle tarihsel ve dinsel olaylar titizlikle taranıyor, olayların mafyoz karakteri saptanarak günümüzdeki mafyoz tablodaki yerine oturtuluyordu. Celali isyanlarının dinsel kökenleri, ihtilalci tarikatların tarihsel dayanakları, kan dökücü inançların güncel olaylara yataklık yapması, başkaldırı geleneğinin yerel merkez çatışmasına etkileri, dinsel sosyal çatışmaların mafyoz toplum yapısına etkileri vesaire vesaire gibi. Bu yaklaşımla gerçekleştirilen çalışmalar aynı zamanda toplumsal değer yargıları gibi kökten olayların yapısını da gözler önüne seriyordu. Bunlar ise mafyoz toplum yapısının oluşmasında ayrı bir önem taşıyordu. Unutmamak gerekir ki Türkiye'deki mafyalaşmanın kökenleri en geniş kapsamlı mafya tanımı olan merkezi otoriteye karşı yerel güç odaklarının direnişi formülünün ekseninde oluşuyordu. Dolayısıyla her iki otorite odağının her yönüyle incelenerek ortaya konması gerekiyordu. Nitekim dizinin ilk kitabı olan Her Sakaldan Bir Kıl'da yerel güç odaklarının karakterini ve doğasını derinden etkileyen Anadolu Beylikleri dönemi son derece geniş bir açılımla ve derinlemesine ele alınıyordu. Keza bu odakların yapısında etkili olan dinsel karakter ve inanç türleri de aynı titizlikle irdeleniyordu. Hemen kaydetmek gerekir ki mafyoz toplum yapısı çeşitli etkenlerden, unsurlardan ve boyutlardan oluşuyordu. Bu nedenle mafya konusu ağırlıklı olarak folklorik çevreden ve o çevreye özgü yerel siyaset odaklarından arınamıyor, oluşumu ya kendi bünyesine yansıtıyor ya da kendisi o oluşumun doğal parçası olarak işlev görüyordu. Türkiye'de mafyalaşmanın kökenleri genel başlığı altında dizinin ilk yapıtı olan Her Sakaldan Bir Kıl, mafya dünyasının kapılarını siz okurlara açıyor ve gerçekleştireceğiniz uzun bir gezinin bu ilk adımında sizlere hoş geldiniz diyor. Murat Çulcu, 1 Mart 2001, İstanbul. Hafiden mafyaya. Soru, mafya sözcüğünü tanımlar mısınız? Yanıt, mafya sözcüğünü irdeleyerek konuya girmek her bakımdan daha doğru ve yerinde bir yaklaşım olur. Mafya, Sicilya kaynaklı bir sözcük. Fakat bu sözcüğün köken itibariyle Sicilyalılara ait olduğunu söylemek pek mümkün değil. Zira şimdiye kadar etimolojik alanda yürütülen çalışmalar, mafya sözcüğünün kökeninin Arapçaya dayandığını ortaya koymuş bulunuyor. Hemen kaydetmek gerekir ki mafya hem kelime olarak hem de akrostiş, bazı kelimelerin baş harflerinin birleştirilmesiyle oluşturulan sözcük şeklinde kullanılan ve her iki kullanılış şeklinde de aynı anlamı, kavramı ifade eden bir tanımlama sayılır. Bu tanımlamayı hem kelime, sözcük ve hem de rumuz, sembol olarak nitelemek, kabul etmek doğru olur. Mafya sözcüğünün kökenini Sicilya tarihinde aramak gerekir. Mafyanın ilk kez 1282 yılında Sicilyalıların Fransız işgalcilerine karşı gerçekleştirdiği başkaldırı hareketinin önderleri tarafından rumuz, yani sembol olarak kullanıldığı araştırmacılar tarafından büyük bir çoğunlukla kabul edilmiş bulunuyor. Ancak başta Alman sosyolog Prof. Dr. Hanner Hess olmak üzere bazı bilim adamları bu sözcüğün 1282 yılından önce de adada kullanılmış olduğunu ileri sürüyor ve kanıtlıyor. Profesör Doktor Hess'e göre mafya sözcüğünün atasını mafie sözcüğü oluşturuyor. Bilindiği gibi Sicilya milattan sonra 800 bin yılları arasında Kuzey Afrikalı Berberilerin işgali altına girmiş. Yani bunlar Araplar ki bunların genellikle İsmailiye Fatimiler olduğu, Sabbahi grupların Sicilya'ya geçerek gizli faaliyetlerde bulundukları sonraki bölümlerde kapsamlı şekillerde irdelenecek. Murat Çulcu'nun notu. Daha sonra kuzeyden gelen Hristiyanların kontrolüne geçmiş ve fakat Müslümanlar milattan sonra 1200'lü yıllara kadar varlıklarını özellikle sosyal ve kültürel alanda etkin biçimde korumuşlardı. İşte bu etkinlik sonucu bazı Arapça sözcükler, kelimeler Sicilya lisanına giriyor, kalıcılık kazanıyordu. Bu kelimeler arasında fondaco, magazin, arsenal, oval, divan, gabelle, havariye, kabel, riziko, çek, sterling, tara, tarif, trafik gibi sözcükler yer alıyordu. Profesör Doktor Hess'in Loşivabo'ya dayanarak ileri sürdüğüne göre adanın iç kesimlerindeki yüksek dağlarda taş ocağı olarak kullanılan bazı mağaralar bulunuyordu. Araplar bu mağaralara mafiye diyorlardı. Adada askeri ve siyasi egemenliğini yitiren ve yasa dışı işler yaparak yaşamlarını sürdüren Araplar iç kesimlerdeki dağlara ve buralardaki mağaralara kaçıyorlardı. Bir başka ifadeyle mafiyelere sığınıyorlardı. Nitekim çok sonraları Garibaldiciler de bu mağaralarda saklanıyor ve mafiyelerde saklananlar anlamına gelen mafya sözcüğüyle anılıp tanınıyorlardı. Yine Profesör Doktor Hanner Hess'e göre mafya sözcüğünün esin kaynaklarından bir başkasını da Arapçada fiyakacı, hiç kimseden çekinmeyen adam anlamına gelen mahiyas sözcüğü teşkil ediyordu. Buna benzer bir başka sözcük de maafir idi. Palermo'ya egemen olan bir Arap kabilesi bu ad ile anılıyordu. Burada hemen kaydetmek gerekir ki maha sözcüğü de mafiye ile aynı anlamda kullanılıyordu. Mağaralara genelde maha deniyor, Marsala yöresinde ise mafiye kullanılıyordu. Floransa lehçesinde fakirlik ve sefaret anlamında kullanılan mafya sözcüğü Piemonte lehçesinde küçük adam anlamına geliyordu. Sicilya'da mafya sözcüğü 1658 yılında yazılı kayıtlara bir lakap olarak geçiyordu. Caterina adlı bir büyücü kadına korkusuz kendini beğenmiş hükmedici anlamında mafya deniliyordu. Dahası adanın kimi bölgelerinde mafya sözcüğü güzellik, kendini beğenmişlik, gururluluk, mükemmellik ve kusursuzluk anlamında da kullanılıyordu. Bazı seyyar satıcılar ise mallarını satarken övmek amacıyla mafiyusi, mafiyusa diye bağırıyorlardı. Yazar Pitre'ye göre mafiosi ki bugün mafiosonun çoğulu anlamında kullanılıyor, cesur, çalışkan, alay edilemez anlamına geliyordu. Mafya sözcüğünü etimolojisiyle yapılan ilgili tüm çalışma ve araştırmalar batılı bilim adamları ve yazarlar tarafından gerçekleştiriliyordu. Bu araştırmacı ve yazarlar sözcüğün kökenini Arapçaya dayandırarak çok önemli bir ipucu ortaya koyuyorlardı. Fakat Arapçaya yeterince vakıf olmadıkları için yine çok önemli bir hususu göz önünde bulunduramıyorlardı. O önemli husus ise Sicilya lisanındaki maha sözcüğü ile Arapçadaki hafi sözcüğü arasındaki akrabalıktı. Aslı hafadan kaynaklanan hafi sözcüğü gizli saklı anlamına geliyordu. Hafi gizliydi, hafiye gizli polis, hafiyat ise gizli saklı şeyler anlamında sarf ediliyordu. Arapçada hafi anlamına gelen bir başka sözcük de mahfi idi. Hafiden türeyen mahfi sözcüğü de gizli saklı anlamını ifade ediyordu. Mahfi ile mafya sözcükleri arasındaki bağlantıyı ve akrabalığı ortaya koyan sözcük ise mahafil, mahfil, mahfel sözcüğüydü. Arapçada mahafil, mahfil sözcüğü oturulacak, görüşülecek yer, toplantı yeri demekti. İşte Sicilya lisanında taş ocağı, mağara anlamına gelen maha sözcüğünün kökenini hafi sözcüğünden türeyen mahafil sözcüğü oluşturuyordu. Marsala çevresinde aynı anlamda yani taş ocağı, mağara anlamında kullanılan mafiye sözcüğü ile maha sözcüğü eş anlamlı sözcükler sayılıyordu. Kaldı ki İtalyanca'da bazı kelimelerin sonuna eklenen ia, ya, eki de bu bağlamda dikkati çekiyordu. Örneğin farmasiya, pizzeria, paneria gibi. Bu nedenle Arap Sicilyen bir aksan olarak mahafil sözcüğünün yerli halk tarafından gizli toplanılan yer, hane anlamında mahafilia şeklinde kullanılmış olması düşünülebilir. Mahafilia, mafya yakınlığını bir şive, söyleyiş benzerliği olarak da kabul etmek mümkün sayılır. Keza hafiyat, mahfiyat gibi kelimelerin ifade ettiği gizli işler, gizli münasebetler, gizli toplantılar tümüyle mafya sözcüğünün taşıdığı anlamlarla da çakışıyordu. Tüm bu çalışma ve iddialar mafya sözcüğünün Arapçadan kaynaklandığını ve gizliliği ifade ettiğini kesin sayılabilecek bir netlikte ortaya koyuyordu. Mafya sözcüğünün taşıdığı gizemli anlam halk arasında yaygın bir biçimde bilindiği için kimi zaman topluma verilmek istenen mesajlarda adeta bir şifre, yani akrostiş olarak da kullanılıyordu. Bu kullanılış şeklinin en önemli örneğini ise 1282 yılında Sicilyalıların işgalci Fransızlara karşı gerçekleştirdikleri başkaldırı hareketi teşkil ediyordu. Adayı işgal eden D'Anjou hanedanının aristokratlar başta olmak üzere Sicilyalıları aşağılaması ve tüm yaşam haklarını ellerinden alması karşısında toplumsal bir eylem başlıyordu. Bu başkaldırıya kendi aralarında örgütlenen Sicilyalı aristokratlar önderlik ediyor, halkı örgütleyerek yönlendiriyordu. Sicilyalılar aralarında kurdukları bu direniş örgütüne mafya adını veriyorlardı. Örgütün adı Fransızlara karşı kullanılan bir sloganın baş harfleri birleştirilerek meydana getiriliyor, direniş bu yolla halka duyuruluyor ve mal ediliyordu. Slogan şuydu: Morte alla Francia Italia anela, bütün Fransızlara ölüm, İtalya kükrüyor anlamına geliyordu. Bu sloganın baş harfleri birleştirildiğinde ortaya mafya sözcüğü çıkıyordu. Olayın akışı içinde ise mafyanın ne anlama geldiği herkes tarafından öğreniliyordu. Mafya sözcüğü 19. yüzyılda bir kez daha aynı şekilde gizli örgüt anlamında akrostiş olarak kullanılıyordu. Avrupa'daki mutlakiyet rejimleri karşısında cumhuriyetçi fikirleri savunan ve bu yönde eylemler gerçekleştirmekten geri durmayan Giuseppe Mazzini, Güney İtalya'da Carbonari, Sicilya'da ise mafya ile işbirliği yapıyordu. Aynı zamanda genç İtalya örgütünün de kurucusu olan Mazzini ile işbirliği yapan ve onun gibi kraliyet rejimine karşı çıkan Sicilyalı aristokratlar mücadeleye tesis ettikleri mafya örgütü ile katkıda bulunuyorlardı. Bu işbirliğini ise duvarlara yazılan şu sloganlarla duyuruyorlardı: Mazzini otorizza furti incendi avvelenamenti. Slogan, Mazzini suç işlemeye, adam öldürmeye vekalet yetki veriyor anlamına geliyordu. Sicilyalı aristokratlarla Giuseppe Mazzini arasında işbirliği ve dayanışmayı topluma duyuran bu sloganda yer alan kelimelerin baş harflerinin bir araya getirme sonucu ortaya çıkan mafya sözcüğü rumuzu çıkıyordu. Nitekim Garibaldiciler bu mücadele sırasında adanın iç kesimlerindeki maha, mafya adı verilen mağaralarda saklanıyorlardı. Zafer kazanılıp da muzaffer olarak Palermo'ya girdiklerinde halk bunları "Yaşasın mafya, yaşasın mafiosi!" diye bağırarak ve tezahürat yaparak karşılıyordu. Benzer bir karşılama bir kez de 2. Dünya Savaşı sırasında gerçekleştirilen Sicilya çıkarması sonucunda yaşanıyordu. Çıkarma başarıyla gerçekleştirilip de ABD kuvvetleri mafya ve Cosa Nostra ile işbirliği yaparak Villa Alba kasabasına girince halk mafya şefi Don Calagero Vizzini'yi "Yaşasın mafya, yaşasın Don Calo!" diye bağırarak karşılıyor, tezahürat yapıyordu. Bu bilgiler ve bulgular çerçevesinde mafya sözcüğünün hem belirli anlamları ifade eden Arapça kökenli bir sözcük hem de aynı anlamı vurgulayan ve fakat bazı sloganlardaki baş harflerinin birleştirilmesi, yani akrostiş ile elde edilen bir rumuz, sembol olduğunu kabul etmek doğru olur. Soru: başka lisanlarda da mafya benzeri sözcükler var mı? Yanıt: Sicilya'da mafya sözcüğü ile ifade edilen olgunun veya kavramın bazı başka lisanlarda karşılığını bulmak mümkün olabilir. Ancak diğer lisanlarda mafya ile aynı anlamı taşıyan sözcüklerin akrostiş yapılarak rumuz şeklinde kullanılması söz konusu değil. Örneğin ABD'de Cosa Nostra, yani bizim hikaye, bizim dava, Sicilya mafyasının hem bu ülkedeki organik bir uzantısı hem de mafya sözcüğün ortaya koyduğu kavramın oluşumun bir ifadesi olarak kabul edilebilir. Aynı şekilde Güney İtalya'daki Carbonari yapılanması da Sicilya mafyasının bölgesel bir uzantısı ve ifadesi sayılır. Mafya benzeri oluşumu ifade eden bir başka sözcük de Japonların Yakuza'sı kabul edilebilir. Yakuza, Japonya'da mafyavari işler yapan örgütler için kullanılıyor. Bununla birlikte mafya, Cosa Nostra, Carbonari ve Yakuza oluşumlarında uyulan ilkelerin özde, birbirinden çok büyük farklılıklar göstermemesini de göz ardı etmemek gerekir. Soru: mafya sözcüğünden türetilen ve sosyolojik ilişkileri ifade eden başka sözcükler de var mı? Varsa bunlar nedir ve neleri ifade ediyor? Yanıt: mafya sözcüğünün ifade ettiği olgu, oluşum kavramının ne olup ne olmadığını vurgulamadan önce anlatım sırasında kullanılacak sözcükleri şöyle kabaca sıralamakta büyük yarar var. Bu bağlamda mafya sözcüğünü bir kök, bir başlangıç sözcüğü olarak kabul etmek gerekir. Yakın bir gelecekte tüm mafya ilişkilerini, ki bunlara mafyoz ilişkiler denir, kapsayan bilimsel çalışmalar için mafyoloji sözcüğünün kullanılması hiç de yanlış olmaz. Karşılıklarını yeri geldikçe kaydetmek koşuluyla burada mafya sözcüğünden türeyen bazı kelimeleri hemen sıralamak mümkün. Örneğin mafyoz, mafyavari, mafyoz toplum yapısı, mafyoz davranış biçimi, mafyoz ahlak anlayışı, mafyoz hukuk anlayışı, mafyoz örgüt, mafyozo, koska, partito, omerta, vendetta, mafyoz gangster, mafyozi ve bunun gibi. Soru, mafya tanımı üzerine. Tekrar mafya olgusuna dönelim. Mafya nedir, tarifini yapar mısınız? Yanıt. Mafyanın tarifini tek boyutlu yapmak doğru olmaz. Örneğin mafyayı sadece örgütlü suç bağlamında ele almak, salt sosyolojik alanda incelemek veya yalnız hukuki açıdan irdelemek yanlış olur. Bu tür yaklaşımlar hem mafya kavramını tam anlamıyla ortaya koyamaz, hem de bu konuda çalışanları yanlış alanlara sürükleyerek başarısızlıklara yol açabilir. Örneğin halen yürürlükte bulunan örgütlü suçlarla mücadele yasası mafya olgusunu isim kullanmadan bu şekilde tek yanlı olarak ele alıyor ve tanımı da diğer boyutları göz ardı ederek tek taraflı yapıyor. Bu tanım hukuk zemini üzerinde sadece kriminal boyutu yansıtıyor. Çeşitli sosyologlar, hukukçular ve hatta felsefeciler tek boyutlu tanım tuzağına düşmüş bulunuyor. Bu tanımlamaları örneklemek kolaylıkla mümkün. En geniş kapsamlı tanımlamayı kuşkusuz mafya bir örgüt değildir, bir yaşam biçimidir tanımı oluşturuyor. Bu tanım mafyayı adeta birebir yaklaşımla toplumsal yaşamın tüm unsurlarına rapt ediveriyor. Ne ki konunun yasal, hukuki, kriminal, kısacası suç kavramına yönelen boyutları gözden ırak tutularak netlik kazandırılmıyor. Profesör Doktor Hess mafyayı merkezi otoriteye karşı yerel güç odaklarının direnişi olarak tanımlıyor. Profesör Doktor Hess'in bu tanımlaması bilimsel bazda en geniş alanı kapsıyor. Her şeyden önce yasa dışı direniş olgusu vurgulanarak hem hukuk hem de kriminal boyutlar ortaya konuyor. Merkezi otorite çağdaş devlet otoritesinin siyasi, ahlaki ve hukuki erkini ifade ediyor. Yerel güç ise geleneksel yaşam tarzı ile onun altyapısını oluşturan örfi ahlak, örfi hukuk oluşumlarını ifade ediyor. Bu durum tanımın sosyolojik boyutunu ortaya koyuyor. Profesör Doktor Hess'in bu tanımlaması en yetkin mafya tanımı olarak kabul edilebilir. Ne ki bu tanımın içinde bireysel yaşamın dayatma ve tercihlerinin göz önüne alınmamış olması, bu yönde bazı eklemeler yapılmasını kaçınılmaz kılıyor. Zira mafya kavramının temel birimi olarak bireyin ele alınması ve meselenin bireyler arası yasal dışı ilişkiler ağı bağlamında tanımlanması, hem gerçekçilik hem de kalıcılık kazandırılması bakımından zorunlu görünüyor. Bu nedenle Profesör Doktor Hess'in tanımına bir de bireysel özgürlükler boyutunun eklenmesi gerekiyor. Küreselleşme bağlamında özgürlük kavramının ön plana çıkması ve yeni yaşam tarzının olmazsa olmaz ilkesini bireysel hak ve özgürlüklerin teşkil etmesi bizleri mafya olgusu karşısında aynı değer yargılarını kullanmaya sevk ediyor. Dolayısıyla öncelikle bu temel kavramı, yani özgürlük kavramı üzerinde küresel anlamda tesis edilen mutabakat doğrultusunda hareket etmeye zorluyor. Bir başka ifadeyle özgürlük kavramı üzerinde aynı mutabakata katılmaya yönlendiriyor. İslami özgürlük anlayışı, Hristiyan özgürlük anlayışı, Marksist özgürlük anlayışı gibi dinsel, yerel ve ideolojik yaklaşımlar bir kenara bırakılarak özgürlük tanımı üzerinde varılan ve varılabilecek olan en çağdaş tanım şöyle kaydediliyor. Özgürlük, bireyin bir başka bireyin de hukuki zemini üzerinde istediği gibi yaşamasını engellemeden istediği gibi yaşamasıdır. Bireyler arası tüm oluşum ve ilişkilerde bu tanım temel kabul edildiği takdirde bireylerin kendi arzu, istek ve ihtiyaçları çerçevesinde bunların hiçbirini kısıtlamadan ve üzerine herhangi kısıtlayıcı bir kayıt koymadan realize etmelerini, bir başka ifadeyle özgürlük alanlarını genişletmek istemelerini, dolayısıyla birbirleriyle bir özgürlük çatışmasına girmemelerini, bunu uzun soluklu bir mücadele olarak biteviye yürütmelerini ve bu mücadele sırasında yasal yöntemler kadar yasa dışı yöntemlere başvurmalarını da doğal karşılamak gerekiyor. Böylece küresel zeminde üzerine mutabakat sağlanan özgürlük tanımında yer alan yasal ve hukuki gerekliliğin bu mücadelede bir engel oluşturması kaçınılmaz zorunluluk halini alıyor. İşte mafyanın tanımını bu bağlamda yapmak ve tüm sosyal ilişkilerde hareket noktasını teşkil eden özgürlük kavramı doğrultusunda ele almak gerekirse şöyle bir yargıya varmak ve şu tanımı yapmak hiç de yanlış olmaz. bireysel özgürlük alanlarını genişletmek amacıyla hukuki zemini, yargı, yasama, yürütme ağını yok saymak veya atlamak, pas geçmek veya bypass yapmak amacıyla bazı kişilerin güçlerini birleştirerek diğer bireyler üzerinde baskı tesis edecek şekilde ortak ve organize hareket etmeleri sonucu ortaya çıkan yapıya, yapılanmaya mafya denir. Mafya adı verilen mafyos örgütlenme, bireyler ve toplumlar üzerinde mafyos tahakküm tesis etmeyi amaçlar. Dolayısıyla mafya, tüm özgürlüklerin kullanıldığı hukuki zeminin garantörü, kollayıcısı ve koruyucusu olan çağdaş devletin merkezi otoritesine karşı yerel değerlere dayanarak, dolayısıyla yerel halkın desteğini alarak, bireysel çıkarları doğrultusunda direnen yerel güç odaklarının ortaya çıkardığı kapsamlı bir yasa dışı sosyal organizasyon sayılır. Soru, bu tanımlamaya göre mafya, bireysel özgürlüklerin yanı sıra devlet ve düzen karşıtı bir oluşum olarak da nitelenebilir mi? Yanıt, elbette mümkün. Ne ki, mafyayı devlet ve düzen karşıtı diğer oluşumlarla da karıştırmamak gerekir. Mafya ile diğer devlet karşıtı oluşumları birbirinden ayıran farklılıkları hemen burada ortaya koymak yerinde olur. Devlet ve düzen karşıtı örgütlerin dayanağını genellikle dinsel veya ideolojik ilke ve esaslar oluşturur. Yani bu örgütler çağdaş devleti ve kurumlarını yok ederek kendi ideoloji ve ilkeleri doğrultusundaki devlet anlayışını ve otoritesini tesis etmeyi amaçlarlar. Kuracakları devletin kurumları ise yine savundukları öğreti veya inanç sisteminin kurumları olacaktır. Bu tür örgütler sadece reddettikleri devlet otoritesine karşı mücadele etmekle yetinmezler. Aynı zamanda kendi öğretilerine ve inançlarına ters düşen kural ve kurumlara karşı da mücadeleye girişirler ve onları ortadan kaldırmaya çalışırlar. Oysa mafyanın devlet, düzen, kural veya kurumları ortadan kaldırmak, yok etmek gibi nihai hedeflerin olduğu iddia edilemez. Zira mafya, çifte söylemli bir davranış biçimi sergileyerek önce mevcut kural ve kurumları herkesten fazla sahiplenir görünerek onları kontrollerine alır ve hatta bu kural ve ilkeleri gerçekten sahiplenenlere karşı savunur görünür. Daha sonra da çıkarlarının gerektirdiği biçimde yönlendirerek, çarpıtarak ve hatta yok sayarak bunları kendi çıkarlarının bir aracı durumuna getirir. Mafyanın bu oluşumu gerçekleştirebilmesi ancak mafyos toplum yapısı zemininde mümkün olabilir. Sosyolojik zemin. Soru, mafyos toplum yapısı hakkında bilgi verir misiniz? Yanıt, mafyos toplum yapısını irdelemeden önce mafya olgusu ile ilgili bir temel ayrımın daha altını çizmekte yarar var. Zira mafyos toplum yapısı bu temel ayrımla ilintili bulunuyor. Mafyanın tarihsel süreç içindeki gelişimi iki temel evreden oluşuyor. Birinci devreye eski mafya, Vecchio Mafia, ikinci devreye de yeni mafya, Nuovo Mafia adı veriliyor. Eski mafyayı toprak, tarım, ziraat mafyası, yeni mafyayı ise kent mafyası şeklinde tanımlamak mümkün. Toprak mafyası tek süreçten oluşuyor. Kent mafyası ise kendi içinde farklı süreçleri içeriyor. Bunlar başlangıçta haraç, fuhuş, kumar, küçük çaplı kaçakçılık mafyalarına oluşurken sonraları uyuşturucu ve yüksek finans mafyalarını kapsıyor. Son aşamayı ise mafyanın küresel zeminde oynadığı siyasi, askeri ve ekonomik rol oluşturuyor. Böylesine bir gelişim sürecinden ve evrelerden bakıldığında mafyos toplum yapısı mafyanın oluşumunda, mafyosonun kariyerinde ve nihayet mafyos örgütlenmenin oluşup gelişmesinde en uygun ve vazgeçilmez dayanağı teşkil ediyor. Bu nedenle mafyos toplum yapısını mafyanın ilk dönemini oluşturan eski mafya, yani toprak, tarım, ziraat mafyası ile ilişkilendirerek ele almak doğru olur. Her şeyden önce bir toplumun mafyos toplum olarak nitelendirilebilmesi için o toplumu meydana getiren bireylerin mafyos değer yargılarını paylaşmaları gerekiyor. Bir başka ifadeyle mafyos değer yargılarını paylaşan bireylerin meydana getirdiği topluma mafyos toplum adı veriliyor. Paylaşılan mafyos değer yargılarını kurumlaştığı ve yasal veya yasa dışı yaptırım kazandığı sosyal toplumsal mekanizmaya ise mafyos toplum yapısı deniyor. Mafyos toplum yapısını tesis eden mafyos değerlerin veya mafyos anlayışın başında ise çifte ahlak, çifte hukuk anlayışı yer alıyor. Bir başka ifadeyle tanımlamak gerekirse, çifte ahlak ve çifte hukuk anlayışına sahip bireylerin oluşturduğu toplum, mafyos toplum olarak da nitelenebilir.